Ayrım 39, Dersim, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 373. Bir baba yiğit kılavuz olsun bize. Laç çetesinin çetin direnişi karşısında 4. Genel Müfettişlik, büyük güçlerle derenin 21 Temmuz'da düşürülmesini emretti. Emirde derenin 21 Temmuz günü akşam saat 6'ya kadar düşürülmemesi durumunda, bölükten Tugay'a kadar tüm kademe komutanlarının değiştirileceği tehdidi yer alıyordu. Emir komutanları yıldırım hızıyla harekete geçirdi. 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece Laç Deresi çevresi büyük askeri yığınaklara tanık oldu. Demen adlı silahşörler İvis'in ölümünden sonra HSGV'nin etrafında birleştiler. 25. ve 11. Alay komutanları HSGV'yi İvis'ten daha iyi tanıyor, onu kolbaşlarının en gaddarı ve asker öldürmekten en çok zevk alanı olarak değerlendiriyorlardı. 25. Alay'ın Demenanlılara zaman zaman uğrayan gözde adamı Demolu Dilehel, İvis'in öldüğünü, HSGV'nin gücünün arttığını aynı gece komutanlara bildirmişti. İvis'in ölümüyle Demenanlıların onulmaz bir moral çöküntüsü içinde oluşu, ordu saflarında beklenmedik bir sevince yol açmıştı. Yağmurdan sonra gökyüzü cam göbeği gibi açıldı. İriliğin, berraklığın ve yeniden doğuşun gücüyle ışıldamaya başladı yıldızlar. Yağmur altında adam akıllı yıkanan halk, mağaralarda derin, kabuslu bir uykuya daldı. Mağaranın dibinde keçilerle birlikte kalan mürşit, horultuların çoğaldığı bir an keçilerin ne düşündüğünü anlamak için geviş seslerine kulak verdi.
''Horultular çoğaldı, Hızır yardımcımız olsun.''
Karanlıktan gelen bu cılız ses mürşidin cesaretini kamçıladı.
''Sosel horlamayın.'' diye çıkıştı. ''Horlamayan yanınız kalmadı. Ağzınız horladı, kıçınız horladı, fikriniz horladı, her şeyiniz horladı.'' Horhora bu kadar düşkün bir halk, her şeyini hortlatan bir halk, mermilerini niye hortlatmadı da bizi bu hallere soktu?
Ter, kan ve yağmur kokan mağara karanlığını dinledi. Horultuların inadına daha da çoğaldığını sandı.
Kitabına tüküreyim insanlığın. İnsanlık insanlık olsa bütün horlayanları bir memlekette toplar. Bu horhoristan sizindir Ero derdi. Yaşayın burada, ne kadar horlarsanız horlayın derdi.
Tuttuğu bir keçinin alnından öptü.
İlminin önünde secde ederim, ey güzel kafa diye mırıldandı. Çık git bu mağaradan, beni de peşinden götür.
Zirvelere sığınan dağ keçilerinin boynuzları henüz ışımamıştı ki büyük saldırı başladı. Erzincan Tugay'ı kuzeyden, Mameki Tugay'ı güneyden, Laç Deresi müfrezesi ise doğudan yıldırım hızıyla saldırıya başladı. Laç Deresi'ne kükremiş sel baskınları gibi umulmadık yerlerden inmeye başlayan birlikler karşısında şaşkınlığa uğradılar Demenanlılar. Şaşkınlığı hemen arkasından şiddetli bir direnme izledi. Demenanlıların en kanlı, akıllara durgunluk veren en çetin direnmesi oldu bu. Mermisi tükenen silahşörler ölü askerlerin mermileriyle sürdürüyorlardı direnmelerini. Hançerle saldıran, kendisini uçurumdan atan, son kurşununu kendi şakağına sıkan silahşörler gittikçe çoğalıyordu. Yavan Cilsur'un yaşadığı gizli sığınağa sığınmak zorunda kalmış, çocukların ağzını bezle bağlamıştı. Slepet öğleye doğru tüm silahşörlerin Laç Deresi'nden çıkıp dağlara çekilmesini önerdi HSGB'ye. Kolundan hafif yaralanan ve uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönen ünlü kolbaşı, ''Karılarımızı, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı mağaralarda bırakıp gidersek koca dersin ne der bize?'' diye çıkıştı. Ordunun artan saldırısı ve Laç Deresi'ne uğul uğul inişi karşısında silahşörlerin birliği parçalandı. Slepet 9 kişiyle birlikte çatışa çatışa Laç Deresi'nden çıkmayı başardı. 37'de Pax Köprüsü'nü yakarak Dersim direnişini başlatan Mirzo, ikinci kez yaralanarak 3 arkadaşıyla birlikte Kırmızı Dağ'ın eteğindeki derin mağaraya gizlendi. Yavan Cilsur'un sığınağından çıkamadı. Kanlı ve oldukça yakın çatışmalara giren HSGV'nin 45 kişilik kolu 8'e indi. Sol bacağından hafif yaralanan kolbaşı, 8 arkadaşıyla birlikte Laç'ın en sarp uçurumlarına yuvalanarak dereye giren birlikleri oyalamaya devam etti. Daha sonra ani bir kararla mağaraya girdi. mağara ve kovukları temizlemekle görevli istihkam birlikleri hemen harekete geçti. Katırların yükleri çözüldü, potin hışmıyla ılık dere toprağına gömülen fişeklerin sırtı altınımsı ışıltılarla parladığında operasyon derenin her iki ucunda ve ortasında aynı anda başladı. İlk tahrip kalıpları derenin doğusunda 8 kişinin yuvalandığı bir uçurum kovuğunda patladı peş peşe. Uçurum dibine düşen kaya parçacıklarını boğum boğum inen ve indikçe de inleyen mor bir toz bulutu izledi. Mağaraları tespit eden ve anında kuşatan birlikler bir yandan teslim ol çağrılarını yineliyor, diğer yandan ise istihkam timlerinin hazırlıklarını ve mağaralara sürüne sürüne yaklaşma tarzlarını izliyorlardı. Mürşit Murto'nun kaldığı büyük mağara kuşatıldığında halk nabız çatlatan bir panikle dalgalandı.
''Teslim olun, teslim olmazsanız hepiniz öleceksiniz. Devlete güvenin ve teslim olun. Teslim olanlara şefkatle davranılacaktır. Teslim olun. Teslim olanlar trenlere bindirilip yeni topraklara gönderilecektir. Devlet sizi mağara hayatından kurtarmaya gelmiştir. Reislerinizi dinlemeyin ve teslim olun. Sizlere 5 dakika düşünme payı veriyoruz. Bu müddet zarfında teslim olmazsanız topyekün öleceksiniz.''
Bu ihtarın ve çağrının sonucunda mağara arı kovanı gibi uğuldamaya başladı. Her kafadan bir ses yükseliyordu. ''Teslim olmazsak çoluk çocuğumuzla birlikte bu mağara hepimize mezar olur. Açın mazgal deliğini konuşun. Bir baba yiğit kılavuz olsun bize.''
''Teslim olursak hepimizi derede kurşuna dizerler. Bekleyin, bizimkiler gelir kurtarır bizi.''
''Hızır, yetiş ya Hızır.''
''Ayağının altına kurban olurum baba Duzgun, yetiş.''
Çocuklarını bağrına basan kadınlardan yalvarış, ağıt, çaresizlik ve panik çığlıkları yükseliyordu.
''Avucunda gezdirdiğin güzel güneşe kurban olurum ana Fatma.''
''Yetiş ya kalmam sor.''
''Anne, anne, Gonca sor anne, ziyaretlerden in de çocuklarımızı al götür bu cehennemden.''
''Yetiş ya Ali, ya Eba Müslimi Horasani.''
Mağaranın karanlık dibinde keçilerin arasında bağdaş kuran ve çenelerden dökülen sözleri özümlemeye çalışan Mürşit Murto, kıyametin eşiğinde çırılçıplak beklediğini fark etti birden. Keçinin başını yakaladı, çenesinin altını yokladı. Sakalını uçurumlarda yaşayan bir yaban keçisinin sakalına bağlamak geldi içinden. Elini keçi gübresiyle karışık kuru yapraklara bastı. Doğrulmak arzusuyla susun diye bağırdı. ''Bu kanlı dereye ne Ali'yi çağırın ne de Hızır'ı. Ben şimdi çıkar paşalarla konuşur, hepinizi kurtarırım bu canavarın ağzından.'' Tam bu sırada kulakları sağır eden korkunç bir patlamayla mağaranın girişindeki duvar yıkıldı. Duvara yakın yerde oturan ihtiyarlar grubu aynı anda patlayan iki tahrip kalıbının etkisiyle kol, bacak, kelle ve gövde şeklinde parçalanarak mağaranın derinliğine doğru savruldu. Halk çığlık sınırını aşan içler acısı bir uğultuyla birbirini ezerek tek bir dalga halinde mağaranın dibine vurup köpük köpük geri çekildi. Mürşit kendisini yüzü koyun keçilerin ayaklarının altına attı. Toz duman içinde açılan mağaranın ağzından derinlere doğru fırlatılan tahrip kalıpları peş peşe patlamaya başladı. Mağarayı kan, kemik ve et mahşerine çeviren her patlayış bir inilti sağanağıyla sonuçlanıyordu. Gerçekleştirilen 8 patlamadan az sonra istihkam birliğinden silahlı 2 er imhanın tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için içeri girdi. Parçalanmış kaya tozu, taze kan ve ter kokusuyla sersemleyen erler, et yığınlarını çiğneye çiğneye mağaranın ortasına kadar gelebildiler. Biraz beklediler, mağaranın dibine çöreklenen ve koyu kan morunu anımsatan büyük ve tehlikeli dipsizlikten ürkerek geri döndüler. Erlerden benzi safran sarısına kesen kısa ve gödür olanı çömelerek öğüre öğüre kustu mağaranın önüne. 24 Temmuz öğle üzeri Hesegeve ile Demenan reisinin oğlu Use'nin kaldığı mağarayı kuşatan Laç Deresi müfrezesi teslim ol çağrısını yineleyerek 5 dakika mühlet verdi. Mağarada 9'u silahşör olmak üzere kadın, çocuk ve ihtiyarlardan oluşan 42 kişilik bir grup vardı. Silahşörlerin direnme isteğini dinlemeyen Hesegeve teslim olmaya karar verdi. Mağaranın ağzına ördükleri duvara doğru yürüdü yavaş yavaş. Kulağını duvara dayayıp dışarıyı dinledi. Mazgaldaki taşları sökerken, ''Gel ya Hızır, kendin gelmezsen atını gönder, iyiliğini gönder.'' diye iç geçirdi. yerinden oynattığı ilk taşın çatlağından ''Ateş etmeyin, teslime razı olduk.'' diye bağırdı. Tüfeğini ikiye kırdı ve tüm silahşörlere tüfeklerini kırmalarını söyledi. Açtığı gedikten ilkin kendisi çıktı. Ordunun ikmal işlerine destek olan Dersimli bir milis, ''Kumandan, kumandan, gökte arayıp da yerde bulamadığımız bu adam, Demenandlıların zalim kolbaşısı Hesegeve'dir.'' diye bağırdı. Birlikler dalgalandı. Mağara temizlik harekatının ünlü yüzbaşılarından Gavur Kemal, ''O alçağı alın getirin buraya.'' diye bağırdı. Sırt çantaları dinamit ve tahrip kalıplarıyla dolu beş asker, Hesegeve'yi namlu kıskacında yüzbaşı Kemal'in yanına getirdiler. ''Vatan evlatlarını keklik gibi avlayan hain sensin demek.'' diye köpürdü yüzbaşı. ''Tüfeğin nerede?'' soruyu milis tercüme etti. ''Geve tüfeğimi kırdım.'' dedi berrak bir zazacayla. ''Sağ gözünle kırdığın tüfeğin nişangahı arasında kaç vatan şehidi yatıyor, hesap ettin mi hiç?'' Çeviri yapan milisi kan çanağı gözlerle dinleyen Geve, ''Etmedim.'' diye mırıldandı. ''Bu savaşta hiçbir insan harcadığı merminin sayısını bilmez.'' ''Şehit ettiğin askerlerin sayısını sana hatırlatacağım şimdi.'' diye başını salladı yüzbaşı. Mağaradan tek tek çıkan ve çıkar çıkmaz da boyunlarından birbirlerine kendirle bağlanan insanları süzdü. ''Asker katili Şakirleri diğerlerinden ayırın. Bu alçağın kırdığı kendi tüfeğini de getirin buraya.'' 5-6 asker girdi mağaraya. Az sonra Gebe'nin kırılmış tüfeğini getirdi birisi. ''İçeride kırılmış çok tüfek var kumandanım.'' dedi. ''Bu tüfek senin mi?'' ''Fark etmez.'' diye yanıtladı yüzbaşı. ''Bütün tüfekler benimdir.'' ''Öyle mi? Bu köpeği şimdi kokmuş cesetlerini daha yeni kaldırdığımız şehitlerimizin vurulduğu yere getirin.'' Silahlı askerlerin arasında kanlı dere yatağına getirilen Hesegeve, kum gibi havalanan sineklere, gagalarını yakındaki kayalarda bileyen yırtıcı kuşlara, kendirlenmiş insanlara baktı. ''Bize acımadıysan çoluk çocuğa acı Hızır.'' diye iç geçirdi. Yüzbaşının emriyle Hesegeve'yi sırt üstü yıktılar kanlı dere yatağına, kol ve bacaklarına çullandılar. ''Senin sağ gözünü senden önce cezalandırmak gerekiyor.'' Yüzbaşının niyetini anlayan ündü kolbaşı, ''Sen büyüksün ya Hızır.'' diyerek gökyüzüne baktı. Asker yüzleriyle karşılaştı. İri yarı gövdesi acımasızlığı ve saflığıyla birliğinin alayına, kahkahasına her zaman hedef olan Giresunlu Ömer Çavuş kırık tüfeğin namlusunu tarifsiz bir kinle Geve'nin sağ gözüne daldırıp sağa sola kanırdı. Kolbaşının canhıraş iniltisiyle deliren namlu sağ gözü ezerek köpüklü kan eşiğinde yuvasından uğrattı. ''Hey Hasogev, Hasogev!'' diye bağırdı yüzbaşı. ''Göz çukurundan taşan kan şehit askerlerin kanıdır. Bedelini asıl şimdi ödeyeceksin. Kalk ayağa!'' Askerlerin yardımı olmadan yavaş yavaş doğrulan kolbaşı, Demenandlıların ünlü kahramanı Slosur'un sesini duyar gibi oldu. ''Demenandlıları mahveden Demenandlılardır.'' Çenesinden sağ eline damlayan kana baktı. ''Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım Slosur'u.'' diye iç geçirdi. Mağaradan çıkan 42 kişinin 11'ini Hesegeve'nin yanında tesbih tanesi gibi dizdiler. Kollarını arkadan bağladılar. Tabancasını çeken yüzbaşı her birinin ensesine bir kurşun sıktı. En son Hesegeve'nin karşısına geçip bakışlarını sol gözüne dikti kolbaşının. ''Laç deresindeki ölülere bir diyeceğin var mı Hasogev?'' ''Hızır bize yardım etmedi, size hiç etmez.'' Tabancanın sol gözüne doğrulan namlu karanlığına baktı. Patlamayı derin bir inleyişle karşılayarak sırt üstü düştü. Laç deresindeki mağara ve kovuk temizlikleri karanlığa kadar sürdü. Dereyi işgal eden birlikler önemli noktalarda geçici karakollar kurarak Munzur suyuna doğru çekildiler. Kan acısıyla ağırlaşan mor bir karanlık çöktü zirvelere. Nereden geldikleri belli olmayan dağ kedileriyle tanıştı dere. İnsanı geçmişin kuyusuna indirerek derinden yaralayan avazlarıyla çınlamaya başladı uçurumlar. Tilki, çakal ve kurt sürüleri indi dereye. Dağların ötesinden kopup gelen gece rüzgarı taşıdığı ağır kan kokusuna top mermilerinin laç uçurumlarından kopardığı taze toprak ve kırılmış çalı kokusunu da katarak uğuldadı Munzur'a doğru. Slapet Yavan'ı da yanına alarak çetesiyle birlikte Laç Deresi'ne indi birliklerin çekilmesinden hemen sonra. Mağaraya yaklaştıklarında tahrip kalıplarıyla yıkılan duvarın yeniden eskisinden daha sağlam bir şekilde betonla örüldüğünü görünce afalladı.
Mağarayı kapatmış istihkam birlikleri. Çıkarın kasaturalarınızı diye fısıldadı.
Kasaturalarını çıkaran silahşörler karanlıkta sessizce oymaya koyuldular betonu. Büyük bir gedik açtılar duvarın bağrından. İçeri ilk giren Slapet oldu. Ayakları et ve kan yumuşaklığına gömülen kolbaşı çakmağını yakınca sendeleyip kıçüstü düştü parçalanmış ölülerin üzerine. Sesini, bilincini ve vicdanını yitirmiş büyüyen bakışlarla çakmak aydınlığının yaladığı büyük felaketi süzmeye koyuldu.
''Hızır, Hızır, sana ne ettik ki bize bunları yaptın Hızır? Çoluk çocuğun günahı neydi?'' diye inleyerek başını ellerinin arasına alıp tarifsiz bir duyarlılıkla melül melül ağladı.
Slapet'ten sonra Yavan girdi mağaraya.
''Ayağının çamuruna'' diye durdu. Yutkundu acı acı. ''Lanet olsun ya Seyit Sabun'' diye ekledi. ''Kan deryasında kaldık Slapet.''
Yüzünü avuçladı, çömeldi. Üst üste yığılmış et ve kan kokusunu soluyarak içli içli ağlamaya koyuldu.
''Hepsi ölmüş mü Slapet? Cesetleri tek tek yoklasan?''
''Ortada ceset mi var? Hepsi parçalanmış.'' diye acı acı inledi Slapet. Aniden ayağa kalktı. Elinin tersiyle sildi gözyaşlarını. ''Herkes mağaraya girsin.'' diye fısıldadı. Açılan gedikten mağaraya girdi silahşörler.
Cesetleri tek tek yoklayarak mağaranın dibine doğru ilerleyen silahşörler, 2 yaşında yarı baygın bir çocuk çıkardılar cesetlerin arasından. Mağaranın dibindeki keçilerin hiçbirisinin ölmediğini fark eden Slapet, ateşli bir umutla dibe doğru yaklaştı. Sırt üstü yatan Mürşit Mırto ile karşılaştı.
''Bir şeyin yok ya aslan emineper'' diye sarstı ihtiyarı. Diz çöktü, Mürşit'in kalbine dayadı kulağını.
''Öldürmeyen felek öldürmez'' diye mırıldandı eşsiz bir sevinçle. Sırtlayarak temiz havaya çıkardı ihtiyarı.
Çocuğun yanına yatırılan Mürşit yavaş yavaş araladı göz kapaklarını, yıldızlara baktı.
''Yaran maran acınsızın yok ya aslan emineper''
Kuşağını yoklayan ihtiyar
''Tebencem nerede Slapet'' diye mırıldandı.
''Yattığın yere düşmüş belki. Gider getiririm kurban.''
Kalçasından ve sırtından yaralanmış Hime kadını da getirdiklerinde kurtulanların sayısı 3'e yükseldi. Mürşid'in kubaçi yapımı çakar almazını getiren Slapet,
''Ortalık ağarmadan dereden çıksak iyi olur.'' dedi. ''Ap mırtıyı ben götürür, ağzı munzura bakan bir mağaraya yerleştiririm. Hime anayla çocuğu da sen götür, mağaralardan birine yerleştir yavo.''
''Götürürüm götürmesine de mağarada 9 keçi var. 3'ü bana, 6'sı size. 5 parça yüküm var. 3 kişinin bana yardım etmesi lazım.''
''Tamam.'' dedi Slapet. ''Herçel, sen Hımey anayı sırtla. Yava çocuğu alsın. Memkan 1, Usedoy da 2 keçiyi sırtlasın. Çabuk olun.''
Slapet'in sırtında laçı terk eden Mürşit, yıldız alacasını solurken tabancasının namlusuna baktı. ''Tuh!'' diye tükürdü nişangahına.
''Göklerin sahibi 124.000 peygamber gönderdi de düzeltemedi bu dünyayı. Sen mi düzelteceksin? Benimsin ama elinden gelse yersin beni. Biyo Türk.''
Dipnot dönme Türk. Yavan Hıbe anayla çocuğu Cilsur'un sığınağına yerleştirdi. 3 keçiyi ise alıp Munzur'un ötesinde barınan kadınlara götürdü. Mağaranın içini anımsadıkça dehşete düşüyor. ''Vay Hızır vay'' diye 2 yana sallıyordu kafasını. Mağaraları yiyecekle doldurmak gerekiyordu. Mısta Siliç nerelerdeydi? Ordu Ali Boğazı'na girmiş miydi? Laç'tan kaçıp kurtulanlar hangi dağa sığınmışlardı? Aç susuz dolaşan kaç kaçak kadın vardı dağlarda? Kaç dul?
39. ayrımın sonu. Sayfa 380.